Ayrım 58, Kongo'ya Ağıt, Jean-Christophe Grange. Sayfa 598. 145. Bölüm. Lasse yaklaştı. Bu ses geçirmez hücrenin içinde Luwak kendini delinin beyninin içindeymiş gibi hissediyordu. Beyaz ve kilit altında bir delilik, keskin ve aşırı sıcak bir ışık. İlk testleri kendi üstümde yaptım, evet, farmakon beni özgür bıraktı. Yıllardan beri korkuyla ve kimyasallarla bastırılmış içimdeki şiddet bir tür ilkel güç olarak geri döndü. Doktor Jekyll görevini yapmıştı. Hoş geldin Mr. Hyde. Aynı süreci Luwak'ta yaşamıştı ama hiçbir ilacın yardımı olmaksızın özgürlüğünü, cesaretini Lasse gibi pisliklere borçluydu. Eylül ayında Visa Saviris'e işkence yapan ve onu öldüren sizdiniz. Birkaç günden beri yeni molekülleri alıyordum. Nöromedyatörlerin alıcıları doyurması için zaman gerekiyordu. Bir tür trans içindeydim. İskele'ye kadar yürüdüm ve Zodyak'ı aldım. Kayıkhanede bulunan takım çantasını yanımda getirmiştim. Çivi adam fikri hiçbir zaman aklımdan çıkmamıştı. Tam olarak benim için 1971'de bir tekne hangarında kalmış şeyleri yeniden ele alacaktım.
Neden Visa?
Akşam karşıma çıkan o olmuştu. Çaylak deneyimi sırasında eski öğrencilerden kaçıyordu. Tekneyle yanaştım ve onu saklamayı teklif ettim. Bu fikir hoşuna gitti. Diğerlerinden korkmuyordu. Sadece onlardan daha zeki olduğunu ispatlamak istiyordu. Tekneye adımını atar atmaz bir çekiç darbesiyle onu bayılttım ve Serling adasına götürdüm. Bir koruganın içine yerleştik ve birlikte sabaha kadar oynama fırsatı bulduk. Hayatımda hiç bu kadar zevk almamıştım. Bir tür yeniden doğuştu.
Luwak Charcot'taki psikiyatrın Michel de Pernec'den başkası olmadığını keşfettiğinde bunun uzun süren bir intikam olduğunu düşünmüştü. Yıllar süren araştırmalar, deneyler sadece çivi adamı, gerçek çivi adamı diriltmek ve onu çok eski düşmanı Gregoire Morvan'ın ellerine teslim etmek içindi. Farabu'nun sıradan bir yem, acil durumlarda polisin önüne atılacak bir korkuluk olabileceğini asla hayal edememişti. Lasse devam ediyordu. İtiraflar öksürük gibiydi. Boğazınızı kaşındırdığında durdurması imkansızdı.
Cesedi orada bıraktım. Bulunmasının birkaç hafta süreceğine inanıyordum. Füze durumu değiştirdi ama planlarımı değiştirmedi. Yeni gücümü Morvan'ın yakınlarını katlederek icra etmeye çoktan karar vermiştim. Geçmişin geri döndüğünü ve bu geçmişin onu kanla boğacağını anlamasını istiyordum.
Luwak Erva'nın defterlerindeki her satırı yeniden gözünün önüne getiriyordu. En ufak bir ayrıntı bile zihninde yer etmişti. Aslında Carverac cinayetini önceden planlamıştınız. Cesedin içinde bulunan Ann Simone'nin saçları bunu kanıtlıyor.
Molekülleri almaya başladığımda eyleme geçmeye hazırdım. Ama kendi belirlediğim doğrultuda sadece kesin krizi bekliyordum. Yine de bütün fetişlerimi yanımdan ayırmıyordum. Morvan'ın yüzüğü ile Ann Simone'nin saçları ve tırnakları...
Tablo tamamlanıyordu. Tatlı dilli, kibar, katil hastalarının iyiliğinden başka bir şey düşünmeyen psikiyatr. Seri katile dönüşmek için ölümcül dürtülerinin ortaya çıkmasını bekleyen bir krizalitten başka bir şey değildi.
Durgun sudan sakının.
Neden çivi adamı örnek aldınız?
Farabu bende zamanla yok olmayan bir etki bıraktı. Lantuano bana ebelik yapmıştı. Ayrıca babanı dehşete düşürmek, dolaylı olarak beni maruz bıraktığı aşağılanmayı ona hatırlatmak istiyordum. Sevişmek için öldürmek zorunda kalmıştım ben.
Gerekçeler açısından parçalar yerlerine oturuyordu. Ama hala açıkta kalan bazı parçalar vardı. Yeniden puzzle'a dönelim.
Diğer cinayetler, onları nasıl işlediniz?
Planımı çoktan yapmıştım. Isabel Barrer'in yardımıyla.
Elbette. Kardeşine onun Farabu'yu taparcasına sevdiğini söylediğimde hiç itiraz etmeden bu yalanı yuttu. Bu da iyi bir polisin tamamen psikolojiden yoksun olduğunun ispatıydı. Isabel bu çökmüş yaşlı deliye hayran olacak, öyle mi?
Böyle bir saçmalığa kim inanabilir? Hayır, Isabel benim hem hastam hem de sevgilim hem de ortağımdı. Kocasınınkilerin uzantısı olan araştırmalarıma büyük ilgi duyuyordu.
Aşk? Lassey kahkahayla güldü.
Epeydir bundan çok daha karmaşık evrenlerde yol alıyoruz.
Katil aşıklar. Tamamen şiddete ve deliliğe adanmış bir ilişki. Kötülüğü daha da şiddetlendiren bir aşı. Doğrusu gazetelerdeki gönül postası köşelerinde yer alan aşklardan değil. Bana Anne Simone'den bahseden.
Isabel onu sapık eğilimleri için tedavi ediyordu. Tuzağa çekmekte hiç zorlanmadı. Arkol köprüsü altında tekneyle aldık. Ben yeniden çivi adama dönüştüm. Yeni uyarılmalar, yeni doğrulamalar. Farmakon bendeki ketlenmeleri ortadan kaldırmıştı.
Loak beyazlamış kafa tasları, unutulmuş cesetleri ve öldürücü sıcağıyla kendini kızgın bir çölde gibi hissediyordu. Anne Simone'nin otopsi raporuna ve Lasse'nin ona yaptığı korkunçlukları gözünde canlandırıyordu. Üzerinde uzun uzun konuşmanın gereği yoktu. Lojistik ayrıntılara gelince cinayet mahalli, Zodyak'ın kullanılması, cesedi yerleştirmedeki maharet onları polise bırakıyordu. Yani hiç kimseye. Lasse asla durmayacaktı. İster ölsün, ister bir bakirenin kıçı gibi hiç zarar görmeden buradan kurtulsun. Her şey burada, bu gece, bu dört duvar arasında halledilecekti.
Ludovic Pernod?
Ona yaklaşmak çok zor oldu. Bu vesileyle Eric Katz yeniden kadın oldu. Anestezi ilacını da ona Eric enjekte etti. Ben onu kurban etmeye geldim.
Onun kanında herhangi bir kimyasala rastlanmadı.
Bu da benim mesleğim. Kullandığım maddelerin özelliğini ve vücutta bıraktıkları kalıntıları tam olarak bilmemin bana mesleğimin sağladığı bir avantaj olduğunu kabul edin.
Görüntüler Luak'ın kafasında alt üst oluyordu. Kendi kocasını ve çocuklarını mumyalamış bir kadın erkekten yardım alan çekici bir psikiyatr. Bir karşı serumla özgür bırakılmış ölümcül bir güç. Gerçek hayatta bir korku boşalmasıyla kendini gösteren nöron tahribatı.
Gayet sen andaydı dedi Luak, yeni bir doz ihtiyacı olan bir müptela gibi. Bir yılan gibi gitgide daralan çemberler halinde Morvan'a yaklaşmam gerekiyordu. Kız kardeşini öldürmem kesin bir sonuca ulaşma aşamasıydı. Ama kız çocuğunu hafife almışım. Gael tam babasının kızıydı. Herhangi bir fanatik savaşçıdan daha çılgın ve daha mücadeleciydi.
Luak ürperdi. Gael, mücadeleciliği, kırılganlığı, varlığı artık hepsi sonsuza dek yok olmuştu. Şimdi Luak'ın gözleri yanıyordu. Gözyaşları, yeniden olaylara dön, zayıflık gösterme. Zihinsel faaliyeti şu an Ervan'ın notları ile Lasse'nin itiraflarını karşılaştırmaktı. Çivi adama geç.
Farabo'nun işteki rolü neydi? Onu neden Belçika'dan getirttiniz?
Kardeşim beni sorgulamaya gelince bir suçluya gereksinim olduğunu düşündüm. Aklıma ondan yararlanmak geldi.
Tam olarak onu ne zaman getirttiniz?
15 Eylül Cumartesi günü, Marsilya'dan dönünce.
Fos'taki kişi de siz miydiniz?
Her kurban töreni Afrika'dan gelen çivilerle kurallar içinde gerçekleştirilmeliydi. O gece bir konteyneri soymak için limana gittim ve kardeşimle karşılaştım. Beklenmedik bir terslik. Şarko'ya dönünce öldürmeye devam edebileceğimi anladım. Ama tek bir koşulla, bu cinayetlerin bedelini biri ödemeliydi.
Ervan'ın notlarına göre Fos Limanı saldırganı sıra dışı bir koşucuydu.
Üniversitede şampiyondum. Hayatım boyunca antrenman yaptım. Tabii bir de farmakon ve onun ateşleyici gücü vardı.
Luvak sorgusuna yeni bir yön verdi. Farabo'yu ne zaman yem olarak kullandınız?
Hiçbir zaman. Onu Louvecien'de, Isabel'in evinde elimin altında tutuyordum. Isabel benim talimatlarımı beklerken onu sakinleştirmekle görevliydi. Sonuçta ona ihtiyacım olmadı. Kardeşin önce bir kulübeye kapanmanın iyi fikir olduğunu sanan ve kendilerini orada öldürten ilk nakilli dört adam üstünde yoğunlaştı.
Luvak Erban'ı yanılgıya sürükleyen olayları düşündü. Sen An'ın katilinin madalyalı koşucu Joseph Iri Suanga'yı işaret eden atletik yapısı, Lartigue'nin fetiş gecelerini çağrıştıran Zentai tulumu, başka rastlantılar da vardı. Sebastian Redlich'in Pernod'u atış kulübünden tanıması, An Simoni'nin Ivo Lartigue'nin fikirlerinden etkilenmiş olması, gerçekten de insanı yanılgıya düşürecek şeyler. Ne büyük mucize diye devam etti Lasse. Ve sanki bunlar yetmezmiş gibi şapkadan başka bir hayran daha çıkıverdi. Philip Kreisler, hayaletin küçük asistanı. Farabu kuşkusuz kaçıklardan oluşan takdire değer bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Luvak hala kendinden emin tavırları ve inandırıcı bir gülümsemesi olan bu uzun boylu adamı inceliyordu. Dikkatle bakıldığında her şeyin sahte olduğu anlaşılıyordu. Baştan çıkarıcı, çekici cilanın altında delilik her an kendini belli ediyordu. Olay kapanınca neden Farabu'yu öldürmediniz?
Tedbir olarak henüz morvanlarla işim bitmemişti. Gerektiğinde bilinen bir suçluya ihtiyacım olabilirdi. Her şeyin yatışmasını bekledim ve Isabel'i Gael'in peşine saldım. İntikamımı almak için ailenin güçlü erkeklerinin Afrika'ya gidişinden yararlanmak istiyordum.
Hakkımda böyle düşündüğünüz için teşekkür ederim.
Senin zayıflığın ve korkaklığın kimse için bir sır değildi. Ayrıca senin bu şekilde aslanın ağzına atılmana ne sebep oldu diye düşünmekten kendimi alamıyorum.
Bu konu üstünde inceden inceye düşünmesine izin vermesi mümkün değildi. Ama Isabel Barrier öldü ve Ervan geri döndü diye ekledi Luvak.
Bu durumla başa çıkabilirdim. Ama o kadın polis Louvecien'e gelerek her şeyi berbat etti. Farabo'nun DNA'sı evin her yerindeydi. Ertesi gün Ervan hemen Lokerek'e geldi. Her şey yeniden başladı. Hükümetin bu pisliğe bulaştığının ortaya çıkmasından korkan Villar, Jose Fernandez'i, çok şey bilen hasta bakıcıyı öldürttü. Ama en büyük sorun Farabo'nun etrafta dolaşmasıydı.
Luvak bu son olayın bir başka yanını daha anladı. Ona yardım ettiniz mi?
Benim de temasa geçti. İlaca ihtiyacı vardı. Onu Genevier çamaşırhanesine salık veren bendim. İşi tamamlayabileceğini düşündüm. Her şeye rağmen neden olmasındı? Gerçek çivi adam meşaleyi devralıyordu.
Onu Beraha'ya geri getirttiniz.
Hayır, kendi başının çaresine baktı. Yoksunluk çekiyordu.
Ne yoksunluğu? Tedavi görmemişti ki.
Doğru, ama uzun zamandan beri benim bileşimim olan bir kokteyl sayesinde yaşıyordu.
Demek ki Louvecien'de bulunan ilaçların aşıyla hiçbir ilgisi yoktu. Yanlış bir ipucu daha.
O sırada diye devam etti psikiyatr, Villar bana babanızı Brehat'a defnedeceğinizi haber verdi. Bundan daha iyi bir tesadüfü hayal bile edemezdim. Köpeğimi aileden arta kalanın üzerine saldım.
Odasında boylu boyunca yatan Gael'in cesedi. Onun intikamını almadan ölmeyecekti. Farkında olmadan Luvak hala üzerine doğrultulan silaha yoğunlaşmıştı. Çok daha hızlı olmalıydı ama en elverişli zamanda. Onunla beraber değil miydiniz diye sordu sesini kontrol etmeye çalışarak.
Hayır, Şarko gözetim altındaydı. Resmi rolümü oynamam gerekiyordu. Sadece Farabo'ya bir zodyak ayarladım. Silahlıydı. Beklenmedik bir ziyaret olmasından yararlanacaktı. O gece için her şey ayarlanmıştı. Son morvanlar da öldürülecek, suçlu bir tepsi içinde adalete teslim edilecekti.
Dizlerini göğsüne toplamış halde Luvak hala dinliyordu. Ama sürüngen beyni üstünlüğü ele geçirmişti. Geri sayımın başladığını gösteren havadaki titreşimi, gerilimi hissedebiliyordu. Lasse ateş edecekti. Delilerin sebze bahçesine gömülmek istemiyorsa Luvak çok daha hızlı olmalıydı.
Peki şimdi, dedi düşüncelerinden uzaklaşarak. Farmakon etkisini sürdürmeye devam edecek. Çok yakında şiddet dürtülerim iyileşecek. Alıcılarım bloke olacak. Tıpkı bir araba gibi ayarlarım düzene girecek.
Luvak adamı provoke etti. Hayatınız boyunca size hakim olan korkuydu ve şimdi bir kimyasalın işini yapmasına umut bağlıyorsunuz. Bu olayın önemini anlayamıyorum.
En önemli şeyi unutuyorsun. Şiddete karşı gerçek bir aşı buldum.
İstenmeyen ilk etkileri ortadan kaldıracağız ve çok yakında her türlü suçun tekrarını önlemek için suçluları da kullanmaya başlayacağız.
Külahımı anlat. Lasse'nin suç istatistikleri düşürmek umurunda değildi. Zaten devlet uzun zamandan beri bu işin ucunu bırakmıştı. Aşısı ve deliliğiyle birlikte tek başına kalmıştı.
Araştırmaların meyvelerini verdi diyerek düşüncesini açıklamayı sürdürdü. Ayrıca kişisel açıdan zafer kazandım. Fiziksel şiddetin Menderes'lerinde, özgürleştirilmiş kötülüğün bakir alanlarında yolculuk ettim. Sonuçta Morvan ailesinin kökü kazındı. Geriye bir tek sen.
Döperneke'nin tetiğe basacak zamanı olmadı. Boğazı kesilmişti. Fışkırarak beyaz duvara sıçrayan ve Jackson Pollock tarzı bir desen oluşturan kana hayranlıkla bakan Luwak geri çekildi. Bu kadar hızlı olmasına ve psikiyatrın da bu denli saf olmasına şaşırmıştı. Onun zekasında bir adam avının böyle bir kapana silahsız gelebileceğini nasıl düşünmüş olabilirdi? Troya atını oynamak için overdose yapma riskini bile göze almış eski bir toksikoman. Katledilmiş bir ailenin hayatta kalan ferdinin, korkunç Gregoire'ın oğlunun, doktorun megalomanisi ona kaybettirmişti. Luwak'ın sahte pasaportu bir yemden başka bir şey değildi. Bir an bile Lasse'yi aldatabileceğini düşünmemişti. Doktorun onu tanıyacağını ve gözlerden uzak bir yerde onu öldürmek isteyeceğini biliyordu. Lasse dizlerinin üstüne düştü. Dudaklarında olanlara hala inanamayan bir sırıtış vardı. Zavallı aptal böyle bir şeyi beklemiyordu. Tabancası elinin erişebileceği bir yerde önünde duruyordu. Ama kendisi çok meşguldü. Parmaklarıyla yarasına bastırıyor, birkaç saniye daha hayata tutunmaya çalışıyordu. Bütün toksikomanların bir B planı, bir saldırıdan kurtulmak için bir kurnazlıkları vardır. Yıllar boyunca Luwak'ın gizli silahı ensesine, saçlarının altına yapıştırdığı jilet olmuştu. O kısmı bir metro bileti büyüklüğünde tıraş etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bunu da bikini epilasyonu olarak adlandırıyordu. Jileti bu dik dörtgenin içine yerleştirmek yeterliydi. Ne kimse görüyor ne de biliyordu. Elbette hiçbir zaman kullanmayacaktı. Çok korkaktı ama jiletin varlığı güven veriyordu. Lokerek'e gelmeden önce bu yöntemi tekrar işler hale getirmişti. Doktorlar onu nakletmişler, yeniden hayata döndürmüşler, tedavi etmişler ama silahını asla bulamamışlardı. Sokak okulu, tek gerçek bilgi. Sonunda Lasse tepe üstü Luwak'ın ayaklarının dibine düştü. Son bir spazmla bedeni kendi kan gölü içinde kasıldı. Luwak kenara çekildi. Elindeki jilete baktı ve gülümsedi. Bir overdose'dan ve kimyasal tedavilerle geçen gecelerden sonra reflekslerinde en ufak bir dalgalanma olmamıştı. Bu basit ayrıntıda cesaret verici bir işaret gördü. Hala elden ayaktan düşmemişti. Ölümün içinden doğmuştu, önünde hayat vardı. Çömeldi ve pisliğin eline jileti yerleştirdi. Parmakların, kanın, metalin birbirine karıştığı bir kan balçığı içinde iğrenç bir iş. 9 milimetreliği aldı ve cesedi hayranlıkla seyretmek için geri çekildi. Umudu bunun bir intihar olarak görülmesiydi. Kaçan hasta dramından sonra Tahün'ün müdürü hayatını sonlandırmaya karar vermişti. Aslında umurunda da değildi. Vuyard ile ortakları olayın üstünü örtecekler ve iyi söndürülmemiş bu közün yeniden canlanmaması için çaba sarf edeceklerdi. Ölünün ceplerini karıştırdı ve güvenlik kameralarının uzaktan kumandasını buldu. Yenik düşmüş hasmına bakmadan koridora çıktı. Tuhaf bir ruh hali içindeydi. Bir tür sanrılı trans yaşıyordu. Ama hafif ve dağınık bir trans. Bu da ona yürümekten çok uçuyormuş gibi bir his veriyordu. Önemli olan buradan çıkmak ve fundalığa kaçmaktı. Sonun takdimi için güzel bir plandı. 146. Bölüm. Otların ve tuzun kokusu, meşe ağacının mor gölgesi, bahçenin sonunda yükselen deniz. Aylar sonra Breha'ya geri dönüş. İlkbahar her yerde kendini gösteriyordu. Işığın tembelliği ve kokuların taşkınlığı. Bir şezlongda oturan ağabeyin yaraları sonunda iyileşmişti. Hatta sesini bile geri kazanmıştı. Saat 15. Luak bir tepside ayurvedik çay ile seramik fincanları getirdi. Ervan yüzünü buruşturdu. Gülmeleri güneşte eriyip kayboldu. Sonra sessizce tadını çıkara çıkara çaylarını içtiler. Luak herhangi bir sorunla karşılaşmadan Şarko Enstitüsü'nden ayrılmıştı. Hatta elbiselerini ve pasaportunu almak için odasına bile uğramış, sonra karanlığın içinde kaybolmuştu. Jean-Louis Lassay soruşturması Luak'ın beklediği gibi intihar olarak görülmüş, dosya kapatılmıştı. VR bütün olayın üstünü örtmek için büyük çaba sarf etmiş, sonra da Morvan'ların küçük oğluna bir ziyarette bulunmuştu. Hiçbir şey konuşmaya gerek duyulmadan bir anlaşmaya varılmıştı. Kardeşlerin sessiz kalmaları karşılığında barış. Mr. Bourgeois Bohem geldiği gibi gitmişti. Hala Beauvau'da ihtiyarın yerine geçmek için uğraşıyordu. Maggie 21 Aralık 2012'de ölmüştü. Luak bir kez daha cenaze işleriyle ilgilenmek zorunda kalmıştı. Ervan'ın da olurunu alarak Maggie'yi Breha'ya, Gregor'un yanına defnetmişti. Her biri diğerinin kabusu olacak, birlikte rüya görmeye devam edeceklerdi. Gaeli, Lady Darbanville'lerini onunla toprağın altında yeniden buluşuncaya kadar Montparnasse'da yalnız bırakmışlardı. Luak bir daha Firefly Capital'a dönmedi. Orada çalışan salaklar haftalar boyunca Luak olmadan şirketi çekip çevirmişlerdi. Bu hızla devam edebilirlerdi. Aylarını ağabeyiyle ilgilenerek ve yavaş yavaş çocuklarına yaklaşmaya çalışarak geçirmişti. Sofia onun gayretini takdir ediyordu ve bu arada boşanma protokolü en ince ayrıntısına kadar hazırlanıyordu. Her ikisi de yeniden birlikte yaşamayı asla gündeme getirmemişti. Luak kokaini bırakmıştı ama yine de ideal bir koca olamazdı. Zaten aklı fikri hep Milla ile Lorenzo'daydı. Onları anlamak, onların dünyasını paylaşmak ve artık onların yanında sıkılmamak istiyordu. Bunun için bu işe bütün yüreğini vermek zorundaydı. Bir kadınla bölünmek istemiyordu. Çocukları yanında olmadığında spor yapıyordu ve elmas taşıt öğretilerini okuyordu. Dipnot: Elmas taşıt, Vajrayana Budizmi. Ervan'ın son yolculuğunu ayrıntılarıyla anlatmıştı, abi onu takdir etmişti. Güç ve iktidarın bundan böyle iki kardeş arasında paylaşılacağı anlaşılmıştı. O zamandan beri bir daha asla olaydan söz etmemişlerdi. Bazen istemeyerek de olsa Gael'den bahsediyorlardı. Onların içinde hala kanayan bir yaraydı. Kimi zamanda bir ayrıntı, bir anekdot vesilesiyle ihtiyarı anıyorlardı. Ama asla sırrını mezara götürmüş olan Maggie'den bahsetmiyorlardı. Katil, kurban, manipülatör, uysal, sevgi dolu ikinci. Resmi bir yere oturtmanın imkanı yoktu. Bir fincan daha. Böyle iyi, sağ ol. Artık ne aynı sesti ne de aynı adamdı. Belki de yeni bir başlangıcın boğazı yakan pütürü, geliştirilmesi gereken yetenekti. Luak fincanını yeniden doldurdu ve baharatlı çayının tadını çıkardı. Aldığı her sıcak yudum ona Himalayalardaki manastırda geçirdiği dingin günleri hatırlatıyordu. Otların içine oturmuş, sırtını meşenin gövdesine dayamış olan Luak, dünyanın kavisli ufkuyla öpüşen ve yüzeyinde bir altın arayıcısının eleği gibi güneşin milyarlarca pırıltısını toplayan denizi hayranlıkla seyrediyordu. ''Ne yapacağımızı biliyorum.'' dedi birden ayağa kalkarak ve Ervan'ın şezlongunun arkasına geçti. ''Zhongdian'a gideceğiz, sen ve ben.''
''Orası neresi?''
''Zhongdian Tibet sınırında. Vajrayana Budizmini orada keşfettim. Küçük bir ruhsal kür yapabiliriz.'' Ervan cevap verdi. Pek sevimli gelmemişti. Luak açıklamalarına devam etti. ''Boşluğu doldurma hikayesi.''
Çinliler şehrin adını değiştirdiler. Bugün Shangri-La diyorlar.
Frank Capra'nın eski bir filmine, Amerikalıların Himalayalarda gizli bir kent keşfettiği Lost Horizon'a referans olarak bu ismi koymuşlar. Yani Çinliler onlardan esinlenen Johnny'lerden esinlenmişler. Sustu. Ağabeyinin sessizliği kıyılardaki granit kayalardan daha sertti. Israr etmesinin gereksiz olduğunu düşünürken Ervan cevap verdi.
Tamam.
Ardından da yeni yeni akıcılığını kazanmış bir sesle ekledi.
Yitik ufuklar, bizim için tam zamanı.
Kitabın sonu. 13 Ağustos 2017. Sayfa 607.